Hatıralar.
Değerli dinleyiciler, TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci, bütün radyo çalışanları adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, İstanbul'un vazgeçilmez simalarından birisi de kayıkçılardı. Evet, bu kayıkçılar bilhassa Kadıköy ile Haydarpaşa arasında mekik gibi seyiren kayıkçılar çok mühim bir fonksiyon icra ederdi. Haydarpaşa garı yapılıp da tren çalışmaya başladıktan sonra trenle Haydarpaşa'ya gelenler Kadıköy'üne, Kadıköy'ünden de karşı tarafa geçerlerdi. Bu kayıkçılar kendi hallerinde munis insanlardı. Üzerinde çalıştıkları deniz ne kadar hırçın, ne kadar sert ise bunlar da o kadar yumuşak idiler. Derler ki tabiat sirayet eder. İşte öyle değil. Toprağın bütün sükunetine rağmen üstünde çalışan şoförlerin çoğu hırçındır. Yaka siktirirler. Bu kayıkçılar karadaki meslektaşların aksine argoda konuşmazlardı. Hele yutturmaca nedir bilmezlerdi. Kanaat ehliydiler. Muayyen tarif eden ne bir akçe eksik ne bir akçe fazla istedikleri işitilmemiştir. Bir eyvallah borçlarıdır. Koydaki çileleri 180 günü buldu mu var diye değiştirirler. Bunlar giderler Apsarı'dan yenileri gelip küreye otururlardı. 32 rüzgarla güreşmesini bilen Yağız Anadolu delikanlıları bunlar. Nasıl olmuş da mavi sularla can ciğer olmuşlar? Halbuki Anadolu'nun ortasına düşen Çankırı'nın bu kıraç yayla çocukları Haydarpaşa'ya gelinceye kadar gemiyi duvarda suyu bardakta görmüşlerdir. Apsarı'da doğarlar, Marmara'da ömür eskitirlerdi. Haydarpaşa koyunda kayıkçılık bunlar için mukaddes bir ocakta adeta. Hariçten bir yabancı oldum olası bunların arasına katılamazdı. Cümlesi 40 kişidir. Kendileri de başka denizlerin yabancısıdır. Ne Eyüp'ün çamurlu sularını ne Salı Pazarı'nın mazotlu kıyılarını bilirler. Himmetini diledikleri Karacaahmet Sultan pirleridir. Tabi Karacaahmet'in de Üsküdar'a gelip yerleşinceye kadar müritleri gibi denizi bilmediğini söylemek mümkün. Bu kayıkçılar umumiyetle zeki ve ferasetli insanlardır değerli dinleyiciler. Orhan Seyfi Orhon bir menzumesinde onların seziş kabiliyetini müessir, hisli, manalı ibarelerle canlandırmaktadır. Sultan II. Mahmut şahsiyetini gizleyerek bir derviş kılığında kayıkla gezmeye çıkmış, malum herkes bilir bunu. Kayık gelmiş Topkapı'ya yanaşmış. Sultan Mahmut karaya çıkar çıkmaz kayışı demiş ki derviş baba dur hele yanlışlıkla bir Osmanlı altını bırakmışsın. 100 para ver al şunu demiş. Sultan Mahmut için için gülümsemiş senin olsun bıraktığım altın demiş. İşi anlamış zeki ihtiyar kayıkçı demiş ki gitme sana bir çift sözüm var derviş baba. Hakikaten eğer sen göründüğün gibi böyle bir dervişsen bu verdiğin para çoktur al geri. 100 paradır hizmetimin değeri. Yok eğer sen şu sarayda oturan devletliysen iş değişir o zaman. Talip bana her zaman, her gün böyle yar olmaz. Hakkımı ver, bu verdiğin para az demiş. Değerli dinleyiciler, İstanbul'da yaşayanların günlük hayatında birinci derecede rol oynayan iki köprü vardı eskiden. Biri Galata, diğeri Unkapanı Köprüsü. Bunlar İstanbul'la Galata arasındaki muhasalayı, ulaşımı temin ederlerdi. İstanbul'dan Beyoğlu tarafına geçmek isteyen yüz binlerce insan, on binlerce vasıta hep bu köprülerden istifade ederdi. Fethi'den sonra İstanbul'un nüfusu gittikçe arttı. İstanbul dediğim sur içi, Halic'in iki tarafına yayıldı. Buraların sakinleri kayıklarla, mavnalarla karşıdan karşıya geçmeye başladılar. Zamanla bu kayıklar, bu mavnalar artık ihtiyaca cevap vermez oldu. Köprü kurmak zarureti hasıl oldu. İlk köprüyü Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu söyleniyor. Ordularını, toplarını Eyüp sırtlarından dolaşmalarına mahal bırakmadan yakın mesafeden karşı sahile geçirebilmek için Hasköy ile Ayvansay arasında kurmuş sallar üzerinde. Bu köprüden yan yana ancak 5 kişi geçebilirmiş. Tahammül kuvveti de üzerinden geçirilecek askerle bir topu kaldıracak kuvvetteymiş. İşte Haliç'in bizden gördüğü ilk köprü budur. Bir müddet sonra yanmış bu köprü. Bu tarihten 1836 tarihine kadar, yani 4 asır Haliç köprü yüzü görmemiştir. 1836 yılında Dumkapanı ile Azap Kapısı arasında bir köprü kurmak halka ve memlekete faydalıdır diye düşünülmüş. İnşası için Sultan II. Mahmut'tan irade alınmış. Köprü birbirine bağlı salların üzerinde kurulmuştur. Genişliği 2 arabayla 2 yüklü beygirin ve kenarda piyadelerin birbirlerine dokunmadan geçebilecekleri kadardı. Uzunluğu 600 ziradan fazlaydı. Bir zira insan dirseğinden orta parmağın ucuna kadar olan uzunluktur, yaklaşık yarım metredir. İnşaat için kaptanı Derya Fevzi Ahmet Paşa memur edilmişti. O zamanlar mühim vakaların açılışı, başlayışı mübarek gecelere denk getirilmeye çalışılırdı. Bu köprünün açılışı da Regaib gecesine tesadüf etti. Kurbanlar kesildi, tersane önünde yatan gemilerden toplar atıldı ve böylece adeta bir bayram ilan edildi. Sultan Mahmut bir kır atın üzerine bindi. Yanında şahane maiyeti, davetliler, devlet büyükleri, cümle vezirler yaya olarak ilk defa Unkapanı tarafına geçtiler. Köprüye mübarek Bağat, mübarek olsun diye alkış tuttular ve Mahmudiye Köprüsü adını verdiler. Köprü inşası bittiği ilk günlerde gelip geçenlerden para alınmaması irade olunmuştu. Onun için halk köprüye Hayratiye Köprüsü dedi ama resmi adı Mahmudiye Köprüsü'ydü. Sultan Mecid zamanında Galata Köprüsü yapıldıktan sonra 1845 yılında 1930 senesine kadar mürürüye resmi alındı, geçit resmi alındı. Bu maksatla köprünün iki başında beyaz gömlekli, boyunlarında asılı kutular bulunan tahsildarlar dururdu. Tahsil tarzı da çok iptidaiydi. Askerler müstesna, yayalar 10 para, atlı araba 100 para ödemek mecburiyetindeydi. Tahsildarlar avuçlarını açarlar, gelip geçen yolculardan köprü resmi isterlerdi. Bu yüzden yolcularla aralarında münakaşa, hatta kavga eksik olmazdı. Tahsildarlar parasız geçmek isteyenleri ara yerden sıvışıp kaymaları önlerler ve yakası açılmadık hakaretler ederlerdi. Bu sebepledir ki köprü tahsildarlığına rastgele adam alınmazdı. Kavgası ve sövgüsü yerinde adamlar, neredeyse müsabaka imtihanı açılıp da muvaffakiyet gösterenler tercih olunurdu. Efendim, İstanbul Belediyesi bir kararla Galata'nın adını değiştirdi, Karaköy yaptı. Galata adının menşei hakkında türlü türlü rivayetler var. Evliya Çelebi'nin naklettiğine göre İstanbul'un sütünü temin eden ahırlar vaktiyle buradaymış. Galata adı süt manasına, Yunanca gala kelimesinden çıkmış. Galata'nın Bizans'ın ilk zamanlarında ismi Sikai'ydi. Bu ad orada mebzul yetişen incir ağaçlarından dolayı verilmişti. İmparator Justinianus burayı imar etmiş. Bir zamanlar Justiniana demişler buraya. Galata adı Justinianus'un ölümünden sonra kullanılmaya başlamış ve zamanımıza kadar gelmiş. Bir başka rivayette Keltler vaktiyle buraya gelmiş, burada bir koloni kurmuşlar. Keltlerin isminden dolayı buraya Galata demişler. Nitekim Ankara'nın merkezi olan bölgeye de tarihte Galatya denirdi. Oraya da Keltler geldiği için. Galata, Avrupalıların, bilhassa Venedik, Cenova, Pisa tacirlerinin eskiden beri çok emniyet verdikleri bir yerdi. Bunlar yavaş yavaş yerleştiler, ticari müesseseler kurdular, fırsat buldukça burasını tamamıyla kendilerine mal etmeye çalıştılar. Yalnız yabancılarla ve kısmen de yerli Hristiyan halkla meskundu bu semt. Çevresi zamanla değişti. Eski binalar gitgide ortadan kalktı, yeni binalar yapıldı, camiler inşa edildi, Müslüman halk da orada çoğaldı. Böylelikle Galata şehrin başlıca ticaret merkezi oldu ve fethi mütakip senelerde İstanbul'un bir mahallesi haline geldi. Evliya Çelebi'nin verdiği malumata nazaran Galata'da 18 mahalle İslam, 70 mahalle Rum, 3 mahalle Frenk, 1 mahalle Yahudi, 2 mahalle Ermeni vardır. Başhisar'da asla kefere yoktur. İkinci Hisar'dan Arap Camii'ne gelinceye kadar yine yoktur. bu mahallelilerin elinde Fatih'ten kalma hat-ı şerif yani ferman vardır. Kafir komazlar. Çünkü bu aralık sakinlerinin ekserisi Sultan Ahmet asrında İspanya'dan gelen Müslümanlardır diyor. Galata'nın üst tarafında surlardan hariç bulunan mıntıkaya Beyoğlu derler. Buraya Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra böyle denmiş. Eskiden Pera denirmiş buraya. Karşıyaka manasına gelir. Bu kelime kullanıldığı zaman Galata'da dahil olmak üzere bütün bu mıntıka kastedilirdi eskiden. Sur dahilinde bulunan site Galata diye ayrıldı. Pera ismi şimdiki Beyoğlu'nun mıntıkasına münhasır kaldı. Ve bu halk, bu isim bilhassa Avrupalılarla yerli Hristiyan halk tarafından kullanıldı. Eskiden ismi Haraççı iken sonralar Hikmet Hüda Domuz Sokağı'na çevrilen, daha sonra da istimlak olunup da açılan sokağın başında muazzam bir bina vardı. Hemen alt tarafında da Alman şehirlerindeki Kaufhof'ların, Paris'teki Galeri Lafayette'lerin küçük çapta numunesi bir mağaza vardı. Üzerinde Tiring Galata yazardı. Çocuk lazımlığından patiğinden tutun da kundura boyasına kadar. Büyükler için, küçükler için hazır elbiselere, papuçlara, her nevi oyuncağa, yatak odası takımından mutfak levazımatına kadar yok yoktu. Her şey bulunurdu Tiring Galata'da. Mağazanın adı bir ara argoya bile geçti. Çoluk çocuğun, hele külhanların ağzında her lakındının sonunda sakız gibi çiğnenir oldu. Şişli'den Edirne kapıya kadar, her yerde, her köşe başında, hatta Karacaahmet mezarlığının duvarlarında bile kocaman kocaman afişler göze çarpardı. Tiring Galata. Gel zaman, git zaman. Birinci Cihan Harbi patladı. Askerler annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı marşını söyleye söyleye. İttifak aşkına Dobrice'ye gittiler. Rutubetli, kasvetli sonbahar sabahı karanlığında Marikoney köyüne giden keşif müfrezeleri oralarda dolaşırlarken karşılarına çıkan kilisenin duvarında ne görseler beğenirsiniz. Tiring Galata. Şöhreti Dobruca'yı bile tutmuştu bu mağazanın. Efendim vaktiyle İstanbul Belediyesi ile bir İstanbul gazetesi ihtilafa düşmüşlerdi. İhtilafları öyle çok fazla ammeye huzursuzluk verecek cinsten parti ihtilafı gibi ihtilaf değil. Basit bir lugat ihtilafı. Şişhane mi demek lazım, şeşhane mi? Gerçi şehir kılavuzunda şişhane yazar ama buna rağmen biri durakta, diğeri duvarda olmak üzere belediyenin iki türlü okumaya müsait yazıları vardı. Anlaşılan belediye ahkam çıkarmamak, kelimeyi meksur ve meftu okuyanları da rencide hatır etmemek için ikisi de caizdir demiş. Gerçi bunun doğrusunun ne olduğunu anlamak için dil kurumunun işe karışması lazım ama onlar da artık bu işlerle uğraşmadıkları yeni kelimeler türettikleri için ne şişhaneyi ne şeşhaneyi kabul ettiler. Belediyenin de öyle de olur böyle de olur kabilinden her iki okuyuşu caiz gören hareket tarzından bir tedavi hasıl oldu diyor Ragıp Bey. Harbiye'den çıktığım sene Şam'daki nişancı alayına tayin olup gitmiştim. Binbaşı Moiz Efendi namında Kudema'dan eskilerden bir başhekim vardı. Yahudi. Hoş sohbet, ehli dil bir Yahudiydi. Doktor bey başım ağrıyor. Bir aspirin alsam olur mu desek olur derdi. Aspirin almasam da kızılcık şurubu içsem olur mu desek ona da olur derdi. Doktor bey filan neferin ayağına çuvaldız batmış. Tentürdiyot sürsek olur mu desek olur derdi. Tentürdiyot bulamasak onun yerine leylek tersi sürsek olur mu diye sorulunca hiç tereddüt etmeden ona da olur derdi. Demek belediyeninki de öyle olmuş. Şişhane demişler, olur demiş. Şeşhane demişler, ona da olur demiş. Geçim dünyası bu. Şişhaneydi, şeşhaneydi diye ahkam çıkartmanın manası var mı? Zavallı Türkçe ne hale gelmiş? Türkçe değil mi? Uydur uydur, söyle. Eskiden Arapça için söylerlerdi ama Arapça buna müsaittir. Ama Türkçe müsait değil. Demek ki Arapçanın ahını almışlar, gülme komşuna gelir başına demişler. Bunlar bir şey mi? Ya soğuk tatavla ağzı, menekşe sokak, Arap camii, mahalle gibi ucu kırpılmış tabirler, menekşe sokağı, Arap camii mahallesi diye doğrusunu söylemek varken, eğri büğrü konuşup da doğru Türkçeyi berbat etmek olacak iş değil. Hele bazı gençler Kadıköy'üne gittim, Kadıköy'ünde naralar yükseldi gibi dost doğru ifadeleri Kadıköy'e Kadıköy'de diye söylüyorlar. Hal böyleyken şeşhane olmuş, şişhane olmuş ne çıkar? Demişler. Doğrusunu söylemek gerekirse hangisi doğru? Şişhane, şişehaneden bozma. Vaktiyle İstanbul'da, Beykoz'da, Eğri Kapı'da şişe yapan imalathaneler vardı. Onun için bu meşhur yokuşa şişhane demek doğru değildir. Nizam-ı Cedid'den sonra ordudaki kaval tüfekleri Fransız mamulatından 6 yivli tüfeklerle değiştirilmişti. Bundan dolayı Farsça 6 manasına gelen şeşhane tabiri kullanılmıştı. 6 kaval, üstü şeşhane tabiri de buradan kalmadır. İşte bu nevi tüfekleri imal eden ve şeşhaneci denilen sanatkarlar da tersaneye yakın oldukları için hep o bildiğimiz yokuşta toplanmıştı. Onun için bu tabir kısalarak şeşhane olmuştu. Gitgide kılıf değiştirerek şişhaneye dönmüştür. Yanlış da olsa şişhane olarak dilimize yerleşmiş. Şimdi hayır doğrusu şeşhanedir diye ayak diresek ukalalık olur. Yoksa şişhane şişehaneden gelir ki buranın şişehane ile bir alakası yok. İyisi mi böyle nareva bir ithama maruz kalmaktansa Sümbülzade Vehbi merhumu sözünü tutmalı. Dime kalbura kallabur çün galat-ı meşhur lügat-ı fasihten evladır. Koskoca kallabur kalbur olmuş da şeşhane şişhane olmuş çok mu? Efendim vaktiyle Galata Köprüsü'ne Cisri Cedid derlerdi. Bu onun yıllar önceki adıydı. Şimdiki Galata Köprüsü'nün ağababası. Fakat adına bakıp da sakın aldanmayın, yeniyle falan bir münasebeti yoktu. Eski mi eski, köhne mi köhne, her tarafı kavşamış, civataları laçka olmuş, inmeli adamlar gibi her tarafı zangır zangır zangırdar dururdu. Boyu şimdiki boy. Ne arttı ne eksildi ama gel gelelim enine verdi kendini. Göz yordamıyla eskisinin iki misli kadar bir şey oldu. Anadolu'nun eski tahta köprülerine benzerdi. Amasya'yı görenler Yeşilırmak üzerindeki köprüyü veya batısındaki Kızılırmak köprülerinin daha bir hallicesi olarak sayabilirdi. Gün görmüş, eyyam yaşamış, babasından kalanı har vurup harman savurup yemiş miras ediler gibi bir köprüydü. Döşemesi asfalt değildi. Henüz o tarihlerde asfalt zuhur etmemişti bile. Gayet iri kalaslar yan yana dizilip sıraya konmuştu. Aralıklarından aşağıya bakınca mavi deniz insana hüzün veren durgun melül haliyle görünürdü. Koyu yeşil derinliklerinde bir damat beyin atıyla arabasıyla yattığını düşündükçe insanın daha bir tüyleri ürperirdi. Şehremini yani belediye reisi merhum Rıdvan Paşa'nın selefi Masar Paşa'nın damadı bilmem ne bey bir sabahın çok erken vakitlerinde yanında bir iki arkadaşı olduğu halde Beyoğlu alemlerinden dönüyormuş. Niyeti noksan kalan cümbüşün alt tarafını İstanbul tarafında tamamlamak imiş. Bindiği kupayı bir çift yağız kadana dört nala sürükleyip köprünün başına kadar getirmişler. Eskiden Galata Köprüsü gece yarısı 4 ile 6 arası 2 ile 4 arası açık dururdu. Ki gemiler Haliç'e girsin çıksınlar diye. Ondan sonra kapatılırdı. O saatte köprüden geliş geçiş yasak olurdu. En tenha saat. İşte tam o saatte, yani Masar Paşa'nın damadının geldiği saatte köprü bermutat açık imiş. Bekçiler, kolcular aman etmeyin, durun gitmeyin diye avazları çıktığı kadar bağırmışlar, çağırmışlar. Hatta arabanın peşine takılıp koşmuşlar. Ama tozda dumanda ferman okunur mu? İçki bu, şişede durduğu gibi durur mu? Aş taşınca kepçeye paha olur mu? Bekçiler damat beyin çek aldırma kumandasını verdiğini işitmişler. Arabacı efendisinin aldığı emre itaat etmiş. Zaten lokomotif gibi giden koca kadanalara şırak şırak iki kamçı aşk etmiş. Bir dakika sonra atlar, araba, arabacı içindekiler köprünün açık yerinden cumburlop denizin dibine bir daha çıkmamak üzere kaynayıp gitmişler. Gidiş o gidiş. Hiç söz dinlenir mi? Yani köprünün açık olduğu belli. Yani bekçiler işaret ediyorlar kafalar dumanlı gecenin yarısında. Yani böyle de bir hatırası var. Bunun. Ne araba çıktı, ne damat paşa, ne yanındaki arkadaşları. Ama arabacı kurtuldu bir tek. Sarhoş olmadığı için olsa gerek. O devirlerde baston çok modaydı. Yakın zamana kadar gravatsız sokağa çıkmak ne kadar ayıplanır ise o zaman da kalitesine göre bey veya efendi geçinen takım için bastonsuz gezmek o kadar çirkin görünürdü. Baba yani kimseler ekseriye şemsiye kullanırlardı. Kışın siyah şemsiye, yazın bal rengi yahut açık sarı renkte keten şemsiye kullanırlardı. Hele o bastonlar renk renk, boy boy olurdu. Leylek bacağını andıranlar olduğu gibi Musa peygamberin Tur-u Sina'ya çıkarken taşıdığı o eğri başlı asasını hatırlatanlar da vardı. Altın topuz başlı, gümüş köpek başlı, envai türlü şekilleri vardı velhasıl. Çıtkırıldım beyler, Piyasa alemlerinde havada daireler resmederlerdi onunla. Daha kamilce olgun olanlar gayet akortlu, sistematik tarzda bir yukarı bir aşağı hareketler yaparak sadece tık tık diye ucunu yere dokundururlar, kaldırırlar, öyle kullanırlardı. İşte facianın büyüğü bu arabanın düşmesi değildi. Bu baston ve şemsiyeleri kullananlar köprü üstünde az bir şey dikkatsizlik edip ucunu tahta aralığına kaptırdı mı çıt diye orta yerinden kırılırdı. Alt kısmı denize giderdi, sapı da sahibinin elinde kalırdı. O cissiz cedid Galata Köprüsü kaç bastonun kaç şemsiyenin başını yemiştir böyle. İstanbul'da o günlerde yalnız baston ve yalnız şemsiye satmakla geçinen büyük mağazalar vardı. Kadıköy'ünden bindiğiniz idare-i mahsusanın tek silindirli, yandan çarklı, tık nefes eseri Şevket vapuru bir arıza çıkmadığı takdirde sizi tam 40 dakikada köprüye getirirdi. 20 dakikada fora vira bir ileri bir geri nihayet bitkin bir halde iskeleye yaslanırdı. İskele bugünkü iskele gibiydi. Tabii bazı ufak tefek farklar vardı. Hele hayvanat bahçesini hatırlatan o muazzam demir parmaklıklar, dükkanlar filan her şey eski tam, hamam eski tas idi. Yalnız şimdi bir şey, iki şey noksandır, bir Yahudi berber ile cami. Evet, iskelenin üzerinde mihraplı, minberli, küçük çaplı bir cami vardı. Namazını kazaya bırakmak istemeyen yolcular burada namaz kılarlardı. Yalnız lodos havalarda bu entipüften iskele gacır gucur sallanırdı. Bir aşağı bir yukarı inip çıkardı. Sağa sonra sola yalpalardı. Onun için burada namaz kılmanın fasit olacağına kani olanlar vardı. Malum bu sallantı dolayısıyla ayakta durmak zor. Oturanın da kıblesini düzeltmesi zor. Kıbleden inhiraf edecekler. Onun için bu bile çok kimsenin içine sinmezdi. Evet, şimdi bu namazgah cami yok. İskelenin ikinci eksiği ise Yahudidir. Vapurdan çıkınca bet bir ses, çiğ çiğ bağıran çatlak bir zurna kulakları hurdaş ederdi. İki gözü görmez, elinde ufak bir işporta taşıyan çiçek bozuğu bir Yahudi seyyar tarifi halinde avaz avaz bağırırdı. Günün her saatinde ama her saatinde orada hazır ve nazırdı. Hoparlör deseniz de olur. Benzetmek gibi olmasın, şimdiki danışma memurları gibi bir şeydi. Ne sorarsanız vapurun hareketine, ismine, cismine, kaptanın künyesine kadar neyi öğrenmek isterseniz hemen cevabını size yapıştırırdı. Gerçi sormasanız da yine söylerdi. O herkesin aklından geçen, sormak istediği şeyi keşfedip bilen bir mahluktu. Haydarpaşa soldan, Kolamış sağdan, acele etmeyin, daha adalar gelmedi. Neveser kandilliği tutmaz, yanlış binmeyin, tarife değişti, 6.45 vapur yok gibi. Hem de bu zavallı hazine yük olmazdı, bu hizmeti fahri olarak ifa ederdi. 10 para maaş, 10 para ücret almazdı. Şayet ondan bir kutu kibrit, bir defter, sigara kağıdı falan alırsanız minnettar olurdu. Şimdi bu seyyar tarife makinesi de yok. Zavallı avram, kim bilir hangi maşatlıkta yatıyor. Seneler senesi İstanbul halkına hizmet etti. Hem de besbedava tarafından. Şimdi o kalas töşeli tahta köprünün üzerinden Eminönü'ne doğru bir geçin. Hiç korkmayın. Ne ölüm makinesi otomobiller, ne dev gibi otobüsler, ne de tramvay vardı. Tramvay Karaköy'de başlar, Beşiktaş'ta biterdi ilk zamanlar. Hem de buradaki tramvay iki katlıydı. Gerçi üst katı açıktı. Vapur güvertesi gibi havadardı. Yalnız üst katına çıkmak tehlikeliydi. Ama bu tehlike bildiğiniz trafik tehlikesi değil, ceryan tehlikesiydi. İstanbul tarafındaki tramvay Sirkeci'de başlar, Aksaray'da biterdi. İşte hepsi o kadar. Yalnız bu İstanbul tramvayının başka bir cafcaflı tarafı vardı. Öteki iki katlıysa, bu da dört atlıydı. Salkımsöy'de varınca, oradaki kocaman salaş ahırda, aleste duran beygirlerden iki tanesi daha koşulurdu. Zira Ayasofya yokuşunu, dönüşte de Aksaray'ı başka türlü çıkamazdı bu tramvay. Saltanat arabası gibi. Dört at koşulu arabayla seyahat çok keyifli bir şeydi. Bilenler bilirdi. O seyahatin keyfi yalnızca bundan ibaret değildi. Arabanın önünde bir de vardacı koşardı. Çilesi dolmayan bu fukara vardağa geliyor diye hem tabana kuvvet koşardı hem de avaz avaz bağırırdı. Yorulursa tramvaycının yanına atlardı. Yalnız bu makama çıkınca barbar bağırmazdı. Elindeki minare külahı gibi borusunu öttürürdü. Araba da lak lak lak bütün süratiyle ilerlerdi. Öyle bir sürat ki şayet çocuğun çişi gelmişse hemen aşağı atlarsınız. karşıdaki duvarın dibinde çocuğun işini gördükten sonra tramvaya yetişir, hem de eski yerinize kurulurdunuz. Derken öte tarafta bir ses. Aman tramvaycı başı, içimizde hamile var, burnuna koktu, şuracıktan bir köfte alalım, ne olursun bir dakika duruver, sevaptır dedi mi, şıpın işi durur, o kolaylığı da vardır. Hoş tramvaycı terbiyeleri asılıp hayvanları durdurmasa bile, beygirler bu gibi imdat işaretine alışık idiler. Zaten canlarından bezmiş bu zavallıcıklar, fırsattır diye dayanır dururlardı. Nice Beni Adem'den daha haluk, daha munis olan bu beygircikler sonra ne oldu? Askere gittiler. Balkan Muharebesi'nde hepsini ordu hesabına topladılar. Topçu alaylarına dayadılar. Ve bir daha da ortalıkta görünmediler. Gidiş o gidiştir. Kim bilir zavallılar ne oldu? Ya bir şarapnel parçasıyla can verdiler veya Lüleburgaz ovalarında çamura saplanıp Bulgarların eline geçtiler. Biz kurtulduk onlardan, onlar kurtuldular bizlerden. Efendim, Boğaziçi'nin Bahçeyi Kandil diye bir semti vardı. İşinizde Bahçeyi Kandil de neymiş diye soranlar olabilir. Bahçeyi Kandil, şu hepimizin bildiği Kandilli'dir. Tabi bilmeyenler de vardır Kandilli'yi. Üsküdar'dan sonra Kuzguncuk, sonra Beylerbeyi, sonra Çengelköy, sonra Vaniköy derken Kandilli iskelesi de var. Evliya Çelebi Kandilli Has Bahçesi veya Bahçeyi Kandil dedikleri yer, Göksu'nun Cenubi Garbi'sinde bir bağ-ı iremdir diyor, bir cennet bahçesidir diyor Göksu'nun güneydoğusu, güneybatısında. Filakika Kandilli'nin havası latifti, ahalisi zarifti, yazması da pek meşhurdu. Eskiden Kapalı Çarşı'da bu yazmaların envai türlüsü bulunurdu. Havasının letafetini anladık da, ahalisinin zarafeti nereden geliyor derseniz, dikkat edin bakın, bir yerin havası latif midir, ahalisi de mutlaka zarif olur. Bir misal, Alem Dağı, Kayış Dağı, Sarıyer gibi ormanlarda ayı bulunmaz. Çünkü havası hafif gelir, orada yaşayamazlar. İklimin ruhlar üzerinde hasıl ettiği tesir pek büyüktür. Mesela çöllerde çok yüzü gülen insana pek tesadüf edilmez. Sultan 3. Murat bu Kandilli semtini çok severmiş. O muhteşem burun üzerine kasır kondurmuş, güzel de bir has bahçesi yaptırmış. İçinde tam 100 bahçıvan çalışırmış. Has bahçe, saraya ait bahçe demek. Kandilli'nin çok şahane bir manzarası vardır değerli dinleyiciler. Boğazın yukarı kısımlarına kadar alır Boğaz'ın manzarasını. Küçük Su Vadisi'ne hakim, Vaniköy koltuğunun altında böyle bir vaziyette. Tevekkeli ağzının tadını bilen İngilizler, Fransızlar hep orada ev bark edinmişlerdi. Rivayete göre burada bir papaz otururmuş. Güzel de bir bahçesi varmış. Sultan 3. Murat da buraya aşık ya, akşamları Göksu'dan dönen padişahın şerefine serve ağaçlarını kandillerle süslermiş papaz. İşte semte verilen Kandilli ismi oradan kalmış. Uyanık adammış. Nabza göre şerbet vermesini bilmiş. Aferin okumuşa. Eskiler, yeniler bilmez ama eskiden İstanbullular papazlara okumuş derlerdi. Okumuş bunlar, hastalara falan okurlardı. Bir başka rivayet daha var. O rivayette Sultan 4. Murat burada bir sünnet düğünü yaptırmış. Sünnet düğünü yaparken bu bahçede ağaçlara kandiller astırmış. Ondan dolayı buraya Kandilli demişler. O zaman mamur değilmiş tabii. Tabi eskilerin Bağ-ı Cenan dedikleri bu yerde inşa olunan o canım köşklerden, kasırlardan bugün eser yok. Şimdi yerler esiyor yerlerinde. Birkaç yalı ile bir saray orada tam tepede, 15. Louis'nin burnunu andıran o şahane yerin üstünde bir köşk var. Sultan Mahmud'un kızı Adile Sultan'ın sarayı, Kandilli Kız Lisesi olarak kullanılıyor. Aşağıda burnu Göksu'ya doğru dolanırken bugün yalnız arsası kalan Cemile Sultan yalısı var. Tam burunda Sultan Aziz Devri hükelasından Edip Efendi'nin yalısı var. Maşallah ayakta. Boğaz'ın en müreffeh, en kibar, en zarif yerlerinden birisi Kandilli'di ve Kandilli yalıları idi. İstanbul'a gidip de Boğaz'a uğramayan, o cennet bağını gezmeyen var mıdır? Arabayla giderseniz duraklaya duraklaya Boğaz'ın hususiyetlerinden istifade etmek daha kolaydır. Mesela Emirgan'da sahil kahvelerinden birinde oturur, nefis bir çay içersiniz. Daha ileride açılmış küçük uğrakların birinde pideler, peynirli pideler, arabayı çeker ötelerde mesela İstinye'de dondurmalı kağıt helvası yenir. Yahut bir balıkçı lokantasına girilir, vaktiyle Boğaz'ın enfes balıklarından mideler şenlenir. Vapurla gidilirse sahile inci gibi dizilmiş, her biri birer sanat nefisesi olan mabetleri, sebilleri, sarayları, yalıları. Hayran hayran seyredersiniz. Bir başka aleme dalarsınız. Tophane'den başlar Kılıç Ali Paşa Camii, Tophane Meydan Çeşmesi, Nusretiye Camii, Fındıklı Camii, Dolmabahçe Camii, Ortaköy Camii, bunlar Osmanlı mimarisinin şaheserleridir. Arada dantel gibi mermer oymalarıyla sahili süsleyen Dolmabahçe Sarayı da bu nefiseler arasında. Fakat yol ilerledikçe kah memnun olur, kah düşünür, üzülürsünüz. Mesela Beşiktaş'la Ortaköy arasındaki Feriye Saraylarını Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmıyla Kabataş Lisesi işgal eder. Hadi neyse, arkadan Çırağan Sarayı yakın zamana kadar yangın yeri, perişan haldeydi. Neyse sonra ihya edildi de bir otel haline geldi. Derken Kuruçeşme'de yakın zamana kadar öcü gibi duran kömür depoları. Bunlara bakmamak için insanlar başını öbür tarafa çevirirler veya gözünü yumarlardı. Manzarası, ab-ı havasıyla Allah'ın bir lütfu olan bu yerler başkasının elinde olsa kim bilir nasıl faydalanırlardı, ne kadar güzel yaparlardı diye düşünürsünüz. Sahil boyunca ambarlar, vinçler şaşkınlığınızı büsbütün arttırır. Koskocaman İstanbul'da ardiye yapılacak, ambar olarak kullanılacak bu cennet bahçelerinden başka yer yok muydu diye kendi kendinize sualler sorardınız. İstinye'de de tersane vardı. Orada da kahkahalarla gülünürdü çünkü yapacak başka bir şey kalmamıştır. Tersane olarak kullanacak başka bir semt yok mu? Değerli dinleyiciler, Boğaz'ın Anadolu yakasında Paşa Bahçe'de Hezarpare Ahmet Paşa'nın muhteşem bir sarayı ve bahçesi vardı. Onun için oraya bu paşanın ismi verilmiştir. Hezarpare Ahmet Paşa Sultan İbrahim devri sadrazamlarındandır. Bir Yeniçeri isyanında o Erazil güruhu tarafından Gülhane Parkı'nın karşısındaki Asırdide ağaca asıldı, cesedi bin parça edildi, hatta mafsala devadır diye gelene geçene dağıttılar. Hezarpare bin parça demek, evlere şenlik çok feci bir akıbetti. Eski zamanlarda Reis-ül Küttaplar ve kazaskerlerin mazulleri burada otururlarmış. Reis-ül Küttap harici vekili, dışişleri bakanı demek. Kazasker de adalet bakanı demek. Mesela Şeyhülislam Pirizade Sahip Molla Bey'in Osmanlıların son zamanında burada muhteşem bir köşkü vardı. Bugün o köşkün yerinde koskocaman İstanbul'da başka yer yokmuş gibi cam fabrikası vardır. Boğaz'ın Rumeli yakasında kömür depoları, ambarlar, kargaburun vinçler, Anadolu yakasında fabrikalar, ambarlar, teneke yığınları, mezbelelik. İnsan bunları gördüğü zaman içi kanar. Paşabahçe'de Sultaniye Çayırı vardı. İsminden anlaşılacağı üzere Sultan Bayezid Veli zamanında padişah bahçesiydi. Sultan 3. Murat devri kumandanlarından Özdemiroğlu Osman Paşa, Gence, Şirvan, Tebriz taraflarını fethetti. Buralardan pencere ve cam kapakları getirdi. Ve bunlarla Paşabahçe'de çok süslü bir kasır inşa ettirdi. Keza Sultan 3. Ahmet'in İstanbul'da Sadabad'ı kuran veziri damat İbrahim Paşa padişah için burada deniz kenarında bir kasır inşa ettirmişti. İcabında Lodos'a mukavemet etsin diye dalga kıranları bile vardı. Esasen bu sahil, Paşabahçe sahili birbirinden güzel yalılarla müzeyyendi. Zenginlerin çoğu burada otururlardı. Sultan 3. Selim zamanında Paşabahçe bir gezinti yeriydi. Bostancı ormanı vardı burada. Padişah Fransa'ya ısmarlayıp getirttiği şeşhanekari tüfeklerle burada nişan talimi yapardı. İyi atıcıydı Sultan 3. Selim. Hem ok hem tüfek. Paşabahçe'nin havası da suyu da güzeldir. Semtin biraz ilerisinde İncir Köyü vardır. Bu köy ve havalisinde vaktiyle büyük incir ağaçları vardı. Onun için buraya İncir Köyü demişler. Deli Fuat Paşa vardı, Müşir. Onun babası Müşir Hasan Paşa'nın lakabı İncir Köylüydü. Yalısı da çok şatafatlıydı. İncirköy'den sonra Beykoz gelir. Yeryüzünün en güzel sularından biri Karakulak suyu buradan çıkar. Akbaba civarındadır. Vaktiyle Karakulak Ahmet Ağa adında biri bulmuş. Karakulak bir askeri polis görevlisidir. Ahmet Ağa günün birinde bir hastalığa müptela olmuş. Bu şifalı su sayesinde hastalığı geçmiş. Sonra Cennet Hatun adında hayırsever bir kadın suyun yerini satın almış ve onu imar etmiş. Köye Akbaba denmesinin sebebi köyün mezarlığında Akbaba Mehmet Efendi adında bir zat metfun olduğundan. Semtin camiini Can Feda Hatun adında bir hayırsever, muhterem kadın yaptırmıştır. Efendim Boğaz'ın renkli kıyılarından Kalender havası itibariyle pek latif bir yerdir. Yeniköy ile Tarabya'nın birleştiği noktadadır. Güzel bir köy. Eskiden İstanbul'un zevk ve sefa yeriydi. Daha eski devirlerde yaz gecelerinin müstesna zevklerinden mehtap eğlencelerinin bir ucu mutlaka Kalender'e sürtünüp geçerdi. Kayıkların, piyadelerin, sandalların karşı sahillerden kopup gelişi, iskarmozlardan dökülen ışıltılar içinde kayarak Kalender'e uğrayışı, hanendeleri alıp vecde gelişi eski İstanbul'un Boğaz'ın değişmez cümbüşlerindendi. Ayrıca yaya veya arabalarla yapılan akşam gezintileri, feraceli hanımların sandal sefaları Kalender sahillerinde muhakkak iz bırakırdı. Kalender'in zengin bir tarihi var. Sultan 3. Ahmet bu semti birbirinden güzel köşklerle süslemişti. Yine o devirde damat İbrahim Paşa Kalender Kasrı adında çok zarif, çok güzel bir köşk kurmuştu. Şimdi Kalender Kasrı diye anılıyor. Sultan II. Mahmut Rusya Muharebesi'nde Sancak Şerif'i bu köşkte muhafaza etmişti. Sadrazam Güzelce Ali Paşa da burada bir cami yaptırmıştır. Niye Kalender denmiş? Vaktiyle ahalisi şuradan buradan gelen devşirme kimselermiş. Hırpani kılık kıyafetle dolaşırlarmış. Kalender dünya ile alakasını kesmiş. Derviş tabiatlı, labali meşref adam demektir. Bu tip insanlara cemiyet içinde sıkça tesadüf edilir. Melami tarikatının mensuplarına da Kalender denir. Muhtemelen konuşmalarında, hareketlerinde, giyip kuşanmalarında böyle bir rahatlık göze çarpan Kalenderlerden dolayı da buraya Kalender ismi verilmiş olabilir. Ben Kalender meşrebim, güzel çirkin arabam diye başlayan bir şarkı vardı. İstanbul'un tabiat güzelliği ve zengin tarihin kucaklaştığı o koca şehrin her tarafı tarihi eserlerle doludur. Veznecilerden Fatih'e doğru giderken sağ tarafta bir cami var. Kalenderhane Camii. Bizanslardan kalma Teotokos diye bir kiliseden çevrilmiş. Yanı başında bir minare yükseliyor. Minareyi kaldırın, şekli şemali tipik Bizans kilisesine benziyor. Fatih Sultan Mehmet ihya etmiş. Bir fetih hediyesi. Mabet bir zaman sonra Darüssadası Maktul Beşir Ağa tarafından tamir edilmiş. Çok genişletilmiş, vakfedilmiş. Yanına bir de medrese ilave olunmuş. Kalenderhane Medresesi diye meşhur. Beşir Ağa ilim irfanı çok severdi. Ulemayı kollayan saray ağalarından, harem ağalarındandı. Caminin büyük kapısının yanında bir de taş mektep var. Bu mektep arpa emini Mustafa Efendi'nin hayratı. Efendi bir zaman sonra defterdar olmuş, Rumeli Hisarı'nda da bir cami bina ettirmiş. Kendi yaptırdığı mektebin bahçesinde gömülü Mustafa Efendi. Mektebin bahçesinde Sultan 3. Ahmet devri Şeyhülislamlarından ilmiyle, kemaliyle temayüz etmiş, devrinin hem cefasını görmüş hem sefasını sürmüş Mirza Mustafa Efendi var ve onun aynı kemalata sahip oğlu Kazasker Salim Efendi. Kalenderhane Camii'nin kapısında şu mısralar var. Fetih kıldım çünkü Bismillahirrahmanirrahim, hayır ile itimam müyesser kıldı, ol hayyül kadim. Evet, bu Kalenderhane Camii Kalender semtinden geldi. Kalender, vaktiyle zevk ve sefanın yaşandığı bir semt idi. Lale Devri bestekarlarından Tamburi Mustafa Çavuş'un bir şarkısında var. Çıkalım saydı şikare, çatarız belki o yare, çıkalım semti Kalender'de Kalendercesine diye bir şarkısı vardı. Semti Kalender'de Kalendercesine çakmak, eğlenmek demek ki o zamanlar adet olmuş idi.
Yazar gemiler, atar nizam topunu yere gökkünler, atar nizam topunu yere gökkünler.
Değerli dinleyiciler, bu haftalık bununla iktifa edelim. Süremizin sonuna geldik. Haftaya yeni bir Hatıralar programında buluşuncaya dek radyonuz TGRT FM'de buluşmayı umuyoruz. Ben Ekrem Ekinci, programı hazırlayan ve sunan, radyo çalışanlara da hepinize veda ediyorum. Hoşçakalın.
Hatıralar.